Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3'de 1400 Hicri Kameri, 19 Cemadiyel Evvel 1443 ve miladi 23 Aralık 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, 2021 Yılı, Muhabirlerin Zorlu Yılı, Umut Işığı ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Haminey.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı İran'ın Irak'ta halkçı sürece desteğinin devam edeceğini söyledi. Şehit İrlu için Yemen'de tören düzenlendi. 17. Büyük Peygamber askeri tasbikatında denizde nokta vuruş yapan sel füzeleri denendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkitaşı ile görüştü. Suriyeliler Amerikan konvoyunun geçişini engellediler. Ve Almanya Dışişleri Bakanı Afganistan'da insanlık faciasının yaşandığını söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Iraklı mevkidaşıyla görüşmede, Irak Meclisi, devleti ve halkının Amerikan askeri güçlerinin ihracına dair kararını olumlu karşılayarak, İran'ın Irak'ta halkçı sürece destek verdiğinin altını çizdi. İran'ın bildiğine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve aralarında Irak Hükümeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı'nın de bulunduğu heyetle Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede İran'ın tüm hükümet, kamu ve özel alanlarda ilişkilerin tüm yönlerden genişlemesi için azimli olduğunu ve karşılıklı vize rejiminin de kaldırması için hazır olduklarını ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan, Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in şehadetlerinin İkinci girenle işareti suikaste dosyasının takibi için kurulan ortak komitenin çalışmalarının hızlandırılmasını, terör saldırının failleri, azmettirenleri ve sebep olanların ciddi takibi, adalete teslim edilmeleri ve cezalandırmalarından şahit olmayı umut etti. Emir Abdullahyan ayrıca Bağdat'ın İran ve Arabistan arasında görüşmelere ev sahipliği yapması ve de İran'ın Sanayi Büyükelçisi'nin naaşının İran'a geri getirmesi için çalışmalarını takdir etti. Yapılan görüşmede Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Tahran'ın tüm samimi tutumları ve desteklerine teşekkür ederek başta ticari ve ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirmesi için hazır olduklarını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emi Abdullahyan dün akşam Instagram sayfasında Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı görüşmeye değinerek İran ve Irak ilişkilerinin tüm alanlarda iç içe aktif ve canlı olduğunu yazdı. İran'ın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan, Tahran ve Bağdat ilişkilerinin kelimenin tam anlamıyla tüm alanlarda stratejik olduğuna işaretle, iki ülke arası turizm veya dini turizmi olarak seyahat edenlerin sayısı yılda 4 milyon üzerinde olduğunu, bunun ise İran-Irak ilişkilerinde olağanüstü bir istatistik olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran Ulaştırma ve Kentsel Kalkınma Bakanı'nın önümüzdeki hafta Bağdat'a yapacağı ziyarete de işaretle, İran'ın Şelemçe-Basra demiryolunu mümkün olan en kısa sürede işletmeye kararlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı ayrıca Irak Dışişleri Bakanı ve Başbakanı'nın çabalarıyla İran-Suudi görüşmelerinin bir sonraki turunun Bağdat'ta yapılacağını da ifade ederek yanlış anlaşılmaları çözmeye ve İran-Suudi ilişkilerini normale döndürmeye yardımcı olmak için Irak hükümetinin güzel çabalarını övdü. İran Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere bir heyet başkanlığında çarşamba akşamı Tahran'a geldi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Sana Büyükelçisi Şeyh Hasan İrli için dün Yemen'in dini ve siyasi liderlerinin katılımıyla İran'ın Sana Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Muhabirimizin bildiğine göre Yemen'in çeşitli siyasi akımları ve partilerin liderleri söz konusu törende Şehit Hasan İrlo'nun rolü ve onun mazlum Yemen halkına destek bağlamındaki tutumunu takdir ettiler. İran'a dayatılan savaşta kimyasal saldırıların gazilerinden olan Şehit Hasan İrlo, görev yeri olan Yemen'de koronavirüse yakalandı. Fakat bazı ülkelerin geç gelen yardımları nedeniyle kötü şartlarda İran'a intikal ettirildi ve maalesef yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen salı günü şehit düştü. Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Eldeylemi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Şehit İlo'nun gerçek ve insani ve ilahi mücahit olduğunu belirterek, Hasan İlo'nun şehadeti bu yıllar boyunca Yemen'in savunmasız halkına karşı Suudi rejimin işlediği cinayetlerinin en büyük kanıtıdır, dedi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun 17. Büyük Peygamber Askeri Tatbikatı'nın 4. gününde orta menzilli denizde nokta vuruş yapan seyir füzeleri fırlatılırken Devrim Muhafızları Ordusu'nun İHA operasyonları devam etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre yüzen ve kıyı rampalardan seyir füzelerin fırlatılması ve denizde belirlenen hedeflere eş zamanlı isabeti İslam İnkılabı Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tankseri ve Hatimul Enbiya Merkez Karargahı üst düzeyli komutanların katılımı ile gerçekleşti. Tatbikatın 4. gününde ayrıca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İHA operasyonları da devam etti. Operasyon sırasında farazi düşmanın istihbarat mevzileri izlenirken Hürmuz Boğazı'nın genel alanı ve doğusu kontrol edilip farazi düşmanın mevzilerine eş zamanlı olarak bir İHA tarafından ateş açıldı. Bu harekatta farklı muharebe, keşif, optik, sinyal, telekomünikasyon ve çok maksatlı kabiliyetlere sahip 3 İHA aynı anda kullanıldı. Amiral Tankseri, deniz seyir füzelerinin genç ve inkılapçı İranlı gençler tarafından üretildiğini işaretle, söz konusu füzelerin radardan kaçmak, elektronik harplere karşı dirençli olmak, zor koşullarda hedefi bulmak, yüksek güçlü harp başlıkları ile en hızlı sürede hedefe nokta vuruş yapabilme gibi kabiliyetlerinin bu tatbikatın önceki yıllarda yapılan tatbikattan farklı kıldığını ifade etti.
Bilim ve Teknoloji Atıf Enstitüsü Başkanı yaptığı açıklamada İranlı 481 bilim insanının dünyanın üstün bilim insanları arasında yer aldıklarını söyledi. İran Bilim ve Teknoloji Atıf Enstitüsü Başkanı olan Muhammed Cevat Dehkani yaptığı açıklamada 481 İranlı araştırmacının alıntı ve scintometric kriterlere göre normal alıntı davranışa sahip, itibardan düşmüş veya geri çekilmiş hiçbir makalelerinin olmadığını belirterek dünyada alıntı yapılan %1 üstün araştırmacılar arasında olduklarını belirtti. Dehkane ayrıca ISC'nin en önemli görevlerinden birinin İslam dünyasında üstün bilim ülkeleri, araştırmacıları, makalelerine en çok başvurulan yazarları ve en çok telifi olanları tanıtma bağlamında seçkin araştırmacıların bilimsel ürünlerinin etkisini belirleme ve araştırma imkanı sağlamak olduğunu belirtti. Dehkane dünyanın alıntı yapılan %1 üstün araştırmacıların dünyada üretilen tüm bilimin %14'ünü ürettiklerini ve aynı grubun tüm dünyada alıntıların %24'ünü aldıklarını ve en iyi araştırmacıları seçme kriterlerinin onların ürünlerine yapılan atıf sayısı olduğunu söyledi. Dehkane buna göre araştırmaları ile en üst düzeyde uluslararası prestij elde edebilen araştırmacılar, dünyadaki araştırmacıların %1 ve %20'si arasında yer aldıklarını ifade etti.
İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Verimliliği Kurumu sözcüsü yaptığı açıklamada, güneş pili üretimi ilk hattının bugün hizmete açıldığını ve böylece İran'ın bu teçhizatı üreten ülkelere katıldığını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Cafer Muhammed Nejat Sigarudi, dün kişisel Twitter sayfasında paylaştığı mesajda güneş pili üretim ilk hattının hizmete açılış videosunu paylaşarak, bu üretim hattı ilk kez İran'da hizmete açıldı ve Enerji Bakanı açılışını yaptı şeklinde açıklamada bulundu. İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Verimliliği Kurumu sözcüsü ayrıca hattın gelecek 1-2 yılda tamamlanması ile yılda 1500 megawatt güneş enerji paneli üretimine olanak sağlanacağını da duyurdu.
Bir Amerikan vatandaşı Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını delme bahanesiyle para cezasına çarptırıldı. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, bir Amerikan vatandaşının İranlı bir çimento şirketiyle yaptığı anlaşma nedeniyle 133 bin dolar para cezasına çarptırıldığını iddia etti. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Amerikan vatandaşının 2016 yılında İranlı bir şirketten çimento klinikleri satın aldı ve üçüncü bir ülkeye sattığını, buna karşılık ise 133.860 dolar aldığını iddia ediyor. OFAK'a göre söz konusu Amerikan vatandaşı klinker yükü ile ilgili taşımacılık ve gemicilik bilgileri konusunda alıcı firmaya yardım etmiş ve İranlı çimento firmasında çalışan aile üyelerinden biri de klinklerin daha kolay satışı ve parasının da alınması için şartları uygun hale getirmiştir. Amerika, hedeflere ve çıkarları doğrultusunda diğer ülkelere yaptırım uygulama konusunda en uzun geçmişe sahip olan dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesidir.
İran Kızılayı Başkanı, Malezya Kızılayı Genel Sekreterine yazdığı mektupta bu ülkedeki sel mağdurlarına yardım etmeye hazır olduklarını duyurdu. İran Kızılayı'nın bildirdiğine göre Pir Hüseyin Kullivand, Malezya Kızılay Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şöyle yazdı. İran Kızılayı 17 Aralık Cuma günü kentsel alanlara zarar veren ve Malezyalıların ölümü ve yaralanmasına sebep olan şiddetli sel haberlerini aldı. Bu zor zamanlarda İran Kızılayı, Malezya Kızılayı'ndaki meslektaşlarına ve ülke halkına, özellikle kurbanların ve mağdurların ailelerine taziyelerini iletir, acılarını paylaşıyor. Malezya'nın 8 eyaletinde 3 gün içinde etkili olan sağanak yağışlar bazı şehir ve köylerin sular altında kalmasına neden oldu. Sel felaketinde şimdiye kadar 14 kişi hayatını kaybederken onlarcası da evsiz kaldı.
Erzurum'da Uluslararası Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışları İranlı kayakçıların kazandıkları 16 madalya ile üstün başarısıyla sona erdi. İran'ın bildiğine göre kayak alp disiplini FIS Anadolu Kupası yarışlarından 4. ve son gününde İranlı kayakçılar 4 madalya daha kazanmayı başardılar. Kadınlar kategorisinde ATF Ahmedi 6 madalyanın sahibi olurken Özlem Çarıkçıoğlu gümüş, Sıla Karada bronz madalya kazandı. Erkeklerde ise İranlı sporculardan Hüseyin Savi, Şemşeki Altın, yine İran'dan Seyit Murteza Caferi Gümüş, Muhammed Kiyader Bender Sarı, bronz madalya kazandı. Böylece İran takımı farklı renklerde toplam 16 madalya kazandılar. Türkiye milli takımı müsabakalarda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandılar. Dünya Kayak Federasyonu FIS himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Uluslararası Kayak Yarışması'na İran'ın milli alp ve kruz kayak takımları katıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Alena Baerbock ile telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan naklen verdiği habere göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman mevkitaşı Baerbock ile tebrik amaçlı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün ikili ve bazı bölgesel konuları ele almak üzere Almanya yeni şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ORC araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AKP'nin oyu son bir yılda erirken İYİ Parti'nin ve CHP'nin yükseldi. Türkiye haber çevrelerinden bildiğine göre muhalefet partileri erken seçim çağrısı yaparken iktidar cephesinden seçim 2023 Haziran'da açıklamasıydı. Araştırma şirketleri ise son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. İktidara kayyakınlığı ile bilinen ORC araştırma 3 ila 9 Aralık tarihi arasında 41 ilde toplam 3920 kişiyle görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı 39.1 olurken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise %41.4 oranında oy aldı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr sitesinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 355.753 covid19 testi yapıldı. 18.771 kişinin testi pozitif çıktı. 168 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 21.605 oldu.
Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde bir köyün sakinleri terörist Amerikan güçleri konvoyunun köylerine girmesini engelledi. El alemin bildiğine göre Kamışlı'ya bağlı El Selam Aleyküm köyü halkı dün Suriye ordu güçlerinin işbirliğiyle Amerikan terörist güçleri konvoyunun köylerine girmesini engellediler.
Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği basın toplantısında Batı'da son dönemdeki İslam karşıtı eylemleri eleştirerek İslam'a ve Hazreti Peygamber'in kutsal kişiliğine hakaretin ifade özgürlüğü olmadığını söyledi.
Amerikan haber çevreleri dün Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşanan silahlı çatışmada 14 yaşındaki bir kızın öldüğü en az bir kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ve Almanya Dışişleri Bakanı Afganistan'daki insanlık durumunun facia boyutunda olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Güvenlik Konseyi'nde Afganistan'a yardım ulaştırmanın kolaylaştırılması kararıyla ilgili. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri çarşamba günü oy birliğiyle Afganistan'a yardım ulaştırmanın kolaylaştırılması kararını onayladı. Kararın onaylanmasıyla ekonomik bir düşüş ve çöküş eşiğinde olan Afganistan'a insani yardımların ulaştırılması kolaylaştırılacaktır. Buna rağmen Taliban'ın bu mali yardımlara erişimi mümkün olmayacaktır. Güvenlik Konseyi'nin bu kararı Afganistan'da insani yardımın veya bu gibi faaliyetleri desteğin zamanında sağlanmasını sağlamak için gerekli fonların ödenmesini, finansal varlıkların veya ekonomik kaynakların mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin veriyor. Aynı zamanda Taliban bağlantılı kurumlara uygulanan yaptırımları ihlal etmiyor. Bu karar Afganistan'daki büyüyen ekonomik sorunları ve krizi de Afgan halkının artan yoksulluğu ışığında kabul edilmiş görünüyor. Bu yüzden Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri lehte oy kullandığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'daki mevcut yoksulluk oranı %72'dir. Mevcut eğilim devam ederse yoksulluk oranı gelecek yılın ilk yarısında %97'ye ulaşacaktır. Birleşmiş Milletler yetkilileri Afganistan'ın ekonomik ve sosyal yapısının çökmesini önlemek için finansman yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in Afganistan özel elçisi Deborah Lyons, Afganistan'ın varlıklarının ve sermayelerin engellenmesinin yanı sıra insani yardımın ülkeye ulaşmasını engellemenin milyonlarca Afganlığı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ve büyük bir Afgan mülteci akını yaratacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'in uyarıları, Batı'nın özellikle Amerika'da Afgan sermayesi ve mal varlıklarını bloke etme politikasına ve Afganistan'a nasıl başa çıkacağına dair net bir vizyon sağlanmasına dayanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri 2021 Ağustos ayının ortalarında Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan Merkez Bankası'nın 9,5 milyar dolarlık mal varlığını dondurdu. Şimdiye dek hiçbir ülke resmi olarak Taliban'ı tanımadı. Taliban da hala Amerika'nın terör grupları listesinde yer aldığı için Taliban Afganistan'ın varlıklarına erişemeyecek ve bu ülkeye yardım sağlamanın da önünde çeşitli engeller konulacaktır. Bu durum ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Rusya ve Çin'in Batı'nın yaklaşımını özellikle Amerika'nın Afganistan'a yaklaşımına yönelik eleştirilere yol açmıştır. Bu durum Afganistan'da yardımı kolaylaştıran bir kararın yakın zamanda kabul edilmesi sırasında açıkça ortaya çıktı. Amerika'nın daha önce de önerdiği ve Afganistan'a insani yardım konusunda duruma göre yaptırımlardan muafiyet tanıma çağrısında bulunan bir önceki karar taslağı Çin ve Rusya tarafından onaylanmamıştı. Bu yüzden Amerika'nın önerdiği karar taslağı ile ilgili müzakereler çok yavaş ilerlemişti. Çin, Afganistan Yaptırımlar Komitesi'nin teknik talimatlarından insani alandaki yaptırımların dahil edilmediğini gösterdiğine inanıyordu. Rusya da bu alanda Çin'in tutumunu desteklemişti. Bu tepkiler Amerika Birleşik Devletleri'ne Afganistan'a insani yardımı yaptırımlarının dışında tutmasına zorladı. Afgan halkına yardımı kolaylaştıran Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesine rağmen kilit mesele Afganistan'daki siyasi durumun ve Taliban'ın Birleşmiş Milletler ve uluslararası güçlerin bakış açısından konumunun belirlenmesidir. Aslında Taliban'ın hiçbir ülke tarafından tanınmadığı göz önüne alındığında Afganistan ile çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarında nasıl başa çıkılacağı da belirsizliğini koruyacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan'ın vatandaşlık verme hususundaki çifte standartlı yaklaşımıyla ilgili. Hindistan İçişleri Bakanı Nityanand Ray, 3000 Müslüman olmayan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş vatandaşına vatandaşlık hakkı verildiğini duyurdu. Hindistanlı bakan bu haberi duyurarak onların Hint, Sih ve Hristiyan azınlıklardan olduklarını belirtti. Hindistan Hükümeti İçişleri Bakanlığı'na göre son 3 yılda Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten 8244 Hindu, Sih ve Hristiyan azınlık kademeli olarak verilen Hindistan vatandaşlığı için başvuruda bulundu. 2014 yılında Hindu,
Bharatiya Janata, BJP partisinin iktidara gelişinden bu yana Hindistan anayasası ihlal edilerek aşırıdaki yanlısı Hinduları sevindirmek için birçok yasa değiştirildi ve birçok durumda tamamen siyasi olan ve azınlıkların, özellikle de Müslümanların haklarını ihlal eden kararlar alındı ve girişimlerde bulunuldu. Bu kanunlardan biri de 1955 vatandaşlık kanununu değiştirerek sadece zulme uğrayan gayrimüslimlere vatandaşlık veren 2019 kanunudur. Buna rağmen vatandaşlığın kazanılması Hindistan Anayasası'nın bireylerin eşitlik temelinde ve cinsiyet, sınıf, din ve etnik veya dilsel bir gruba ait olmalarından bağımsız olarak Hint vatandaşlığına hak kazandıkları ana hükümlerinden biridir. Siyasi konularda uzman olan Debarati Goha bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Müslümanları Hindistan vatandaşlığından mahrum bırakmak yeni Delhi hükümetinin hayata geçirdiği açık bir ayrımcılıktır. Bu hükümet sadece Hindistan'da anayasaya aykırı hareket etmekle kalmayıp aynı zamanda Hinduizme dayanan sözde laik ülkede Hindu milliyetçiliğini de teşvik etmekte ve körüklemektedir. Gerçek şu ki Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başını çektiği Hindu hükümeti 1992'de aşırılıkçı Hindular tarafından yok edilen Babur Camii davasını Hindu aşırıcı kurumların lehine ilan ederek bölgedeki ve Hindistan'daki Müslüman toplumu açıkça görmezden geldiğini ve Hindistan'ın çoğulcu toplumunda Hindu topluluğunu güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor.
Hindistan hükümeti Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da zulme uğrayan Hindistanlı olmayanları vatandaşlığa kabul ettiğini iddia ederken, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının ordu tarafından ağır zulme maruz kalmasına rağmen hesaba katmıyor bile. Siyasi konularda uzman olan Mohsen Ruhi Sefet bu konuda şöyle düşünmekte. Hindistan'ın 1947'deki bağımsızlığından bu yana Hindistan siyasetinde dini ayrımcılığın önlenmesi için çabalar sarf edildi. Ancak Başbakan Narendra Modi hükümetinin vatandaşlık yasasını değiştirerek bu durumu ihlal etti, iktidara geldiğinden beri Müslüman karşıtı ayrımcılığı alevlendirdiğini ve şimdi de pratikte bu yönde hareket ettiği görülüyor. Ancak nüfusun yaklaşık %80'ine oluşturan Hintlilerin çoğunluğu Hindudur ve yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla ikinci en büyük dini grup Müslümanlardır. Bu nedenle Müslüman topluluğun göz ardı edilmesi Hindistan Milliyetçiliği Hindu Partisi BJP'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana Hindistan'da dini hoşgörüde bir düşüşe işaret etmekle kalmıyor. Aynı zamanda partinin çoğulcu toplumda Müslüman karşıtı ayrımcılık çizgisini resmen kurmak istediğini gösteriyor. Hindistan'da BJP hükümetinin başlattığı bu tehlikeli oyun Hindistan'ı gelecek yıllarda büyük bir iç ihtilafa doğru sürükleyebilir. Hindistan çoğulcu bir ülke olarak çok sayıda etnik grup ve farklı dinlere mensup olanlardan oluşuyor. Genellikle çeşitli etnik gruplara ve dinlere sahip ülkelerde bu tür ayrımcılıkların yapılması hiç de olumsuz sonuçlar doğurmamıştır. Bu tür ülkelerde en iyi seçenek herkese karşı toleranslı olmak ve eşit mesafeyi korumaya çalışmaktadır. Aksi takdirde Hindistan gibi bir ülkede büyük bir Müslüman nüfuza sahip ciddi ihtilafların ortaya çıkması ihtimali bulunuyor. Nitekim yıllar öncesinde Hindistan ile Pakistan ayrılığı hususunda aynı etnik ve dini ihtilaflar büyük bir yangına dönüşmüş ve her iki tarafı da unutulmayacak şekilde etkilemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayli günden muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 3 Dey 1400 Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 24 Aralık 2021 Cuma. ...74 yıl önce bugün Hicri Şamsi 3 Dey 1326'da İranlı ünlü Yıldız birincisi Zülfünün lakaplı Şeyh Habibullah Sultanahmadi Iraki vefat etti. Hicri Şamsi 1239'da İran ortasındaki Irak kentinde dünyaya gelen Şeyh Habibullah Sultanahmadi ilk eğitimini bitirdikten sonra yıldız bilimine büyük ilgi duymasından dolayı bu dalda geniş araştırmalarda bulundu. 23 yaşında Necef-i Eşref'e giden Şeyh Habibullah Sultanahmadi 10 yıl boyunca İslam ilimler ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında çalışmalarda bulundu. Zülfünün İran'a geri döndü ve ülkedeki birçok ilmi ve İslami merkezlerde ders vermeye başladı. Ünlü astronom uzun süre İran takvimini çıkarttı ve ayrıca Farsça ve Arapça şiirler de yazdı. Habibullah Zülfünün eserleri arasında Ay Hareketi, Zülfünün Çıkarma Takvimi ve Kur'an'ın tefsiri anlatan bir kitaba değinebiliriz. ...647 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadil Evvel 796'da İranlı müneccim ve bilim adamı Emir Oluk Bey dünyaya geldi. O Hicri Kameri 824'te Özbekistan'ın güneyindeki Samarkand kentinde bir medrese inşa ettirdi ki bu medresede okutulan en önemli ders nücum bilimiydi. Oluk Bey'in diğer önemli girişimlerinden Samarkand Rasathanesi'ni kurmasıydı. ...532 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 911'de Müslüman fakih, muhaddis ve lügat bilimcisi Celaleddin lakaplı Ebu'l-Fazl Abdurrahman Seyuti Mısır'ın Kahire kentinde vefat etti. Hicri Kameri 849'da dünyaya gelen Celaleddin gençliğinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Seyuti yıllarca hadis, fıkıh, nahiv ve lügat bilimlerinde eğitim gördü ve bu bilim dallarında zirveye ulaştı. ...497 yıl önce bugün 24 Aralık 1524'te Portekizli denizci ve kaşif Vasco de Gama öldü. 1460 yılında doğdu. Vasco'nun en önemli girişimi miladi 1498'de Asya ve Hindistan'a giden Avrupa su yolunun keşfiydi. ...172 yıl önce bugün 24 Aralık 1849'da Fransız askerleri Afrika'nın batısındaki Gine'ye saldırdılar. Bu saldırı aslında bu ülkenin Fransızların Gine'yi işgal etme zeminini hazırladı. Fransız askerlerinin Gine'ye saldırmadan önce Altın Sahil adlı ticari bir firma ülkede kuruldu ki bu olay Fransız güçlerin Gine'ye girmelerine neden oldu. Fransız güçlerinin Gine'ye girmelerinden sonra Fransa hükümeti Gine'de üsler kurdu ve diğer Avrupalı devletlerle yaptığı anlaşmalarla Gine'deki konumunu güçlendirdi. Böylece Gine 1913'te resmen Fransa tarafından işgal edildi. ...70 yıl önce bugün 24 Aralık 1951'de Birleşmiş Milletler bir bildiriyi onaylayarak Libya'nın bağımsızlığını sağladı ve Muhammed İdris El Mehdi Libya Kralı olarak seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
2018'den sonra faiz ödemesi 3 kat arttı.
Yeni Çağ.
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı. Yeni bir salgın fırtınası yaklaşıyor.
Milli Gazete.
Akaryakıta ÖTV'ye dolar ayarı. Kademe kademe zamlanacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 22 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Millet artık güvenmiyor" başlıklı yazısına yer veriyor. Abartarak, kabartarak ve hayalleri hakikat gibi göstererek bir yere varılmadığını milletimiz bir defa daha görmüş oldu. Türkiye'yi idare edenler konuştuklarında iyi şeyler vaat ediyor ama sıra bu vaatleri yerine getirmeye gelince bin dereden bahane taşıyorlar. "Yok öyle yapmazlar" diyenler mutlaka vardır. Hatırlamak için hayalen mesela 2012 yılına gidelim ve o günden bugüne yetkili olanların o günkü vaatlerini görelim diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2012 Eylül ayında medyada yer alan vaatlerin bir kısmı şöyle: parti kapatmalarına son verilmesi, partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi, seçimlerle ilgili mevzuatın topyekün gözden geçirilmesi, temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması, şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması, yargının hızlandırılması, ana dilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması, ana dilde kamu hizmetlerine erişim, darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması, güvenlik için hürriyetten taviz verilmemesi, işsizliğin %5'e indirilmesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi, yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi. Bazı vaatlerin yerine getirilmesi para ile mümkün. Fakat paraya ihtiyaç duymayan vaatler de var. Mesela şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması şeklindeki vaat için paraya mı ihtiyaç oldu ki bu vaat yerine getirilmedi? Pek çok vaadin yerine getirilmemesine ekonomik şartlar ya da virüs salgını bahane ediliyor. İdareciler eskisini aratmayacak iyi, sivil ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapmak istediler de salgın mı buna engel oldu? Üstelik bu vaat o derece unutuldu ve unutturuldu ki artık konuyu gündeme taşıyan hiç kimse kalmadı. Peki mevcut 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 anayasası ile Büyük Türkiye olmak mümkün olur mu? Ayrıca yargının hızlandırılmasından maksat herhalde aynı zamanda adil karar verilmesini anlamak icap eder. Yoksa adil olmayan kararlara imza atıp da sadece hızlı karar verilmesiyle övünmek mümkün değil. Adalet sisteminin adil olduğunu, hatalar yapılmadığını söyleyebilen bir yetkili var mıdır? Belki ağızları bunu söyler ama acaba kalpler o sözleri tasdik eder mi? Aynı şekilde bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi vaadi de yerine getirilebilmiş değil. Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi vaadi de Kaf Dağı'nın ardında kalmış vaatler arasında. Bunlar olmasa da olur diyenler belki var ama büyük çoğunluk yerine getirilmeyen vaatlerden dolayı idarecilere olan güvenlerini kaybetmiş durumdalar. Güveni kaybeden idarecilerin bundan sonra itibar görmesi mümkün değil. Vesselam.
Mustafa Balbay 22 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Merkez Bankası yöneticisi kurumda liyakat bitti başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomideki gidiş herkesi etkiliyor. Olumsuzlukları muhalefet etme havasında aktarmıyoruz. Kaldı ki AK Parti'nin çekirdek kadrolarında bile gelinen noktadan rahatsızlık duyan pek çok kişi var. Belki yakın gelecekte onlar da konuşacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen hafta Merkez Bankası'nın en tartışmalı olduğu gün bankanın bir yöneticisiyle aynı ortama düştük. Anlattıklarını satır başlarıyla paylaşalım. Merkez Bankası tıpkı devleti ayakta tutan maliye, dışişleri, genelkurmay gibi önemli bir kurum. İçinde dünyadaki bütün benzer kurumlarda yani merkez bankalarında çalışabilecek yeterlilikte uzmanlar var. Bu uzmanlar ne yazık ki şu anda kırılmış, örselenmiş durumda. Bizi 2 kere 2 3 eder bunu kanıtlayacak formüller getirin diyorlar. Gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyecek, karar verecek makamlarda liyakat bitti. Zaman zaman öyle kararlar almak zorunda kalıyoruz ki cenaze evine gidip Allah daha çok versin, harman yerine gidip Allah bir daha göstermesin demeye benziyor. Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor. Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada Merkez Bankası'na gidenler var. Finlandiya Merkez Bankası'na giden oldu. Bütün dünya ile bağlantılar çerçevesinde 7 gün 24 saat ayakta olmak durumundayız. İşleyişi bilen hızlı ve doğru karar verebilecek uzmanlar gerekli. Merkez Bankası yöneticisine sordum. Bir iktidar ve siyaset anlayışı değişikliği olduğunda bu kurumlar yeniden ne kadar zamanda toparlanabilir? Şu yanıtı verdi. İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığın duygusunu kazansın, çok kısa sürede toparlanır. Yurt dışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar. Türkiye'nin en önemli gücü insan. O devreye girince çok şey değişir. Bunun için ilk iş riyakat dönemini bitirip liyakat dönemine geçmek.
Abdülkadir Özkan 22 Aralık tarihli Milli Gazete'de emekli aylıklarına bir alt sınır getirilmeli başlıklı yazısına yer veriyor. Gelinen noktada emekli aylıkları büyük ölçüde asgari ücretin altında kaldığı kimsenin meçhulü değil. Hala 1500-1600 lira emekli aylığı alanların bulunduğu bir ortamda asgari ücretin yükseltilmesinin ardından emeklinin aldığı ücretin bir miktar artırılması şikayetler önlemeye yetmeyeceği gibi milyonlarca emeklimizin ömrünün son demlerini sefalet içinde geçirmesini önlemeye yetmeyecektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu bakımdan başlığı emekli aylıklarına bir alt sınır getirilmeli şeklinde belirledim. Belirlediğim başlığı sanıyorum emeklilere zam yapılmasın olarak algıladığını sanmıyorum. Çünkü emeklilerin aylıklarının artırılması hususunda alınmış bir kararın ardından yapılacak çalışmalarda emeklilerin maaşlarının yüzde bilmem ne kadar artırılması fazla bir çözüm getirmeyecektir. Özellikle de son yıllarda emekli olan pek çok çalışanın emeklilik aylığı zaten çok düşük tahakkuk ediyor. İşin bir başka boyutu ise emekliliği hak etmiş ama çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarının giderek düşük tespit edildiği gibi bir uygulama söz konusu. Kısacası emeklilerin geçim sıkıntısının ne boyutlarda olduğunu görmek ve tespit etmek için çok fazla araştırma yapmaya gerek kalmıyor. Bu bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgen'in emekli aylıklarına yapılacak zam konusunda düşük aylık alanlara yüksek, yüksek alanlara daha az zam yapılacağı, bir diğer ifadeyle emeklilerin aylıklarında kademeli bir artış sağlanacağı açıklanması doğru bir karar olmakla birlikte öncelikli olarak emekli aylıklarının bir bütün olarak ele alınması, en az emekli aylığının adına ister asgari ücretin seviyesine çıkartılması, ister insanca yaşanabilecek bir noktaya getirilmesi sağlanmadan 1600 lira aylık alan bir emekliye oran olarak %100 zam yapsanız bile aylığını yeni uygulama ile belirlenen asgari ücret seviyesine bile çıkarmak mümkün değil. Bu bakımdan öncelikli olarak tüm emekliler için hiç olmazsa aylıklarının öncelikli olarak asgari ücret seviyesine çıkartılması, iyileştirme zamanı ne kadar olacağından ondan sonra karar verilmesi gerekiyor. Emekli aylıklarına kademeli zam yapılması, az ücret alanlara çok, çok alanlara az yapılması ilk anda insana çözüm getirecek bir teklif gibi görünüyor olsa da istenen sonuca ulaşılamayacaktır. Eğer istenen tüm emekli ve çalışanları insanca yaşayacakları bir gelir seviyesine kavuşturmak ise o zaman öncelikli olarak tüm emeklilerin aylıklarında bir alt sınır belirlenmesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2021 yılı gazetecilerin zorlu yılı.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında gazetecilerin karşı karşıya kaldığı zorlukları ele aldığımız sohbetimizde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Veriler 2021 yılında 488 gazetecinin hapse atıldığını ve 46 gazetecinin öldürüldüğünü gösteriyor. Hapse atılan gazeteci sayısı son 25 yılın en yüksek rakamını oluşturuyor. Bu sayı özellikle Myanmar, Belarus ve Hong Kong'da medyaya karşı artan baskıların yüzünden 2021 yılında tavan yaptı.
Evet, 2021 yılın sonuna yaklaşırken bu yılda acı tatlı birçok olaya şahit oldu. Gazeteciler dünya genelinde yaşanan bu olayları anlatanlardı ama zaman zaman kendileri haber konusu oldu. Buna göre sohbetimizde 2021 yılında gazetecilerin başına gelen bazı hadiseleri gözden geçireceğiz.
...2021 yılında Amerika'nın 58 yaşındaki Filipinli gazeteci yazar Maria Ressa ve Rusya'nın 59 yaşındaki gazeteci yazarı Dmitri Muratov adlı yazarları ifade özgürlüğünü savunma yolunda sarf ettikleri emeklerinden ötürü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Bu yılın Nobel Barış Ödülü bu iki gazeteciye verildi. Zira onlar ifade özgürlüğü uğruna cesurca mücadele etti ve dünya demokrasi ve basın özgürlüğünü savunan tüm gazetecileri temsil etti. Nobel Ödülü Komite Başkanı Britt Anderson iki gazetecinin adını açıkladığı zaman demokrasi ve basın özgürlüğü çok kötü şartlarda olduğu bir dünyada bu iki gazeteci bu ülkeyi savunan tüm gazetecileri temsil ettiğini kaydetti.
Filipinli gazeteci yazar Maria Ressa, Filipinlerin haberlerini online yayımlayan Reuters sitesinin başkanıdır. Ressa, 2020 yılında sanal ortamda Filipinlerin siber suçlarla mücadele adlı tartışmalı yasasına göre yalan haber yayımlamakla suçlandı. Ancak bu suçlama insan hakları örgütleri ve gazetecilerin tepkisine neden oldu ve Filipinlerin yönetimi basın özgürlüğüne saldırmakla suçlandı. Ressa bildirmecinde şöyle dedi: "Bu ödül gerçekte dünya genelinde tüm gazetecilere aittir. Biz birçok cephede yardıma muhtacız. Bugün dünyada gazetecilik mesleği geçmişe kıyasla çok daha zorlu ve tehlikeli hale gelmiştir."
Rusya'nın 59 yaşındaki gazeteci yazarı Dmitri Muratov 1995-2017 yılları arasında Rusya'nın Novaya Gazeta adlı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan bir gazetecidir. Gazete hükümette yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine ilişkin raporları yayımlamakla ünlüdür. Muratov uzun yıllar Rusya'da gazetecilerin infaz edilmesini takip eden bir gazetecidir. Muratov Nobel Barış Ödülünü kazandığı ilan edildikten sonra ödülü çalıştığı gazeteye ve öldürülen gazetecilere vereceğini açıkladı.
İran'da da maalesef 2021 yılında Mehşat Kerimi ve Rehani Yaseni adındaki iki gazeteci bir görev sırasında onları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti ve İran'ın basın camiasını yasa boğdu. Bundan başka 2021 yılında medya alanında faaliyet yürüten 46 gazeteci terör saldırıları ve suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu gazetecilerin %65 kadarı bilinçli bir şekilde hedef alınarak katledildi. 2021 yılı Meksika ve Afganistan'da sırasıyla 7 ve 6 gazetecinin katledilmesiyle birlikte bu yılda gazeteciler için en tehlikeli ülkeler oldu. Bu sıralama Yemen ve Hindistan 4'er gazetecinin ölümüyle birlikte ortaklaşa 3. sırada yer aldı.
Öte yandan veriler 2021 yılında 65 gazeteci rehin alındığını ki bu da bir önceki yılın sayısından 2 gazeteci fazla olduğunu ortaya koydu. Suriye, Irak ve Yemen sırasıyla 44, 11 ve 9 gazetecinin rehin alındığı ilk 3 ülke oldu. Bu arada en çok kaygıyı uyandıran veriler 2021 yılında tutuklanan gazetecilerin sayısıyla ilgilidir. 2021 yılında 488 gazeteci gözaltına alındı. Bu rakam 1995 yılında yayımlanan ilk yıllık rapordan bu yana en yüksek rakam sayılmaktadır. Bu rakamdan görülmemiş istisna artış ise Myanmar, Belarus ve Çin ülkelerindeki uygulamaların sonucudur. Çinli yetkililerin Hong Kong'da uyguladığı yeni güvenlik yasası 2021 yılında çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasına sebebiyet verdi.
Çin yönetimi 127 gazeteciyi hapse atmakla bu alanda başı çekerken Myanmar 53 gazeteci ile ikinci, Vietnam 43 gazeteci ile üçüncü, Belarus 32 gazeteci ile dördüncü ve Suudi Arabistan 31 gazeteci ile beşinci sırada yer alıyor. Raporun bir başka bölümünde ise dünya genelinde kadın gazetecilerin tutuklanma sayısında büyük artış kaydedildiği belirtilerek bu konudan duyulan esef dile getiriliyor. 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 60 kadın gazeteci gözaltına alındı ki bu rakam 2020 yılında kaydedilen rakamın 3'te 1 kadar üstünde olduğu anlaşılıyor. Belarus 15 erkek gazeteciden başka 17 kadın gazeteci gözaltına alarak bu alanda başa geçti.
Şimdi gazetecilerin dünyasından tuhaf bir haber gözden geçirmek istiyoruz. Bu haber dünyaya haberleri duyuran gazetecilerin bazen kendileri haber konusu olduğunu gösteriyor. İngiltere parlamentosunda Chris Bryant, uluslararası basın özgürlüğüne aykırı bir harekette İranlı gazeteci Ali Ridvani hakkında bazı suçlamaları ileri sürerek bu gazetecinin adını önerdi, yaptırım listesine yerleştirdi ve İngiltere'ye seyahati yasaklanmasını ve bu ülkede mal varlığına el konmasını istedi.
Son yıllarda İran karşıtı Farsça yayın yapan muhalif medya organlarının üssü haline gelen İngiltere yönetimi İran Devlet Radyo Televizyon muhabiri Rıdvani'ye yaptırım kararı aldı ve bu kararını büyük bir propaganda yaparak duyurdu. Bu gelişmenin tuhaflığı ve bir ölçüde saçmalığı ve komikliği bir yana, batılı devletlerin serbest bilgilendirme akımına karşı çifte standart tutumunu daha da gün yüzüne çıkardı. Batı, İran tarafından doğru haber ve bilgilerin muhataplarına ulaşmasını engellemek için İran İslam Cumhuriyeti'ni uydu kanallarını engelliyor. Oysa aynı batılı devletler terör eylemlerinin propagandasını yapan ve teröristlerin görüşlerini yansıtan uydu kanallarını hiçbir kısıtlamaya getirmiyor. Şimdi ise batı bu durumlara bir de gerçekleri anlatan gazetecilere yaptırım uygulamayı eklediği, böylece sağlıklı bilgilendirme akımını engellemek istediği anlaşılıyor.
2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu sıralarda sınır tanımayan gazeteciler örgütü Siyonist rejim İsrail aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Örgüt Siyonist İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çalıştığı binayı bombardıman etmesini savaş suçu ilan etti. Korsan İsrail savaş uçakları geçen 15 Mayıs tarihinde Gazze'de bazı uluslararası haber kanalı ve medyanın ve gazetecilerin bulunduğu bina olan El Cela binasını bombardıman etti. Bu saldırı ağır maddi hasara yol açmanın yanında Gazze şeridinde devam eden savaşla ilgili haber alınmasını da zor duruma soktu.
Oysa bundan önce Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitaben yayımladığı bildiride, konseyden Gazze şeridinde bulunan gazetecilere saldırıların önüne geçmesini istemişti. Federasyon, gazetecilerle saldırıların amacı Gazze'de sahadaki gerçekleri anlatan gazetecileri susturmayı amaçladığını belirtti. Saldırıya tepki gösteren ve merkezi New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi, uzun zamandır uluslararası medya organlarının merkezi olarak bilinen bu binaya yapılan saldırı, Siyonist Rejim Savaş Bakanlığı kasıtlı olarak medyayı hedef aldığını, böylece Gazze halkının çektiği acıların yansıtılmasını engellemek istediğini ortaya koyduğunu belirtti.
Medyanın gösterdiği tepkiden başka Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze şeridinde yabancı medya organlarının bulunduğu binaya yapılan saldırıyı ve gazetecilerin tehdit edilmesine gösterdiği tepkide bu tür saldırıların ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini, zira medya ve sivil kurumların hedef alınması uluslararası yasaların ihlali olduğunu belirtti.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Eylül ayında bir rapor yayımlayarak Afganistan'da Taliban örgütü iktidarın başına geçtiği günden beri bu ülkede 153 medya organının faaliyeti durdurulduğunu, kadın gazeteciler de çalışma hakkından mahrum bırakıldığını duyurdu. Söz konusu federasyon raporda Afganistan'da medya organlarının kapatılması ve bu kurumlarda çalışanların tehdit edilmesi ve şiddet uygulamalarına maruz kalması, Taliban örgütünün iktidarın başına geçmesinin sonucu olduğu ve bu ülkede gazetecilerin tutuklanması, hatta darp ve işkence edilmesine ilişkin haberlerin sayısı sürekli arttığı kaydedildi. Federasyon raporda Afganistan'da Taliban örgütünün iktidarın başına geçmesi 7000 medya çalışanını etkilediğini, bu insanlar can havliyle çalışmayı bırakarak saklandıklarını kaydetti.
Afganistan'da gazeteciler ayrıca Taliban hükümeti tarafından serbest bırakılan binlerce caninin intikam amaçlı saldırılarının tehdidi altında bulunuyor. Bu canilerin işlediği cinayetleri bundan önce Afgan gazeteciler tarafından yansıtıldığı için şimdi bu tehdidin altında bulunuyor.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Anthony Blenger ise şöyle diyor: "Bence biz şimdi Afganistan'da tek bir resmi medya, yani içinde bir tek kadın bile çalışmayan Taliban medyasına tanık olacağız. Bu medyanın dışında hiçbir gazeteci çalışamayacaktır." Gerçi Taliban iktidar olmadan önce de Afganistan'da gazetecilik yapmak kolay bir iş değildi. Birçok gazeteci bu uğurda canından oldu. Ancak şimdi durum gazeteciler için daha da karanlık oldu.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında gazetecilerin karşı karşıya kaldığı zorlukları ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erim.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada. Mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 17. bölümünü sizlere sunuyoruz.
Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi insanlık aleminin kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri kameri 255. Şaban'ın ortasında doğumu ile İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sayısız hadislerinin gerçekleşmesinin ilk adımı atılmış oldu. Böylece adalet ve herkese mutluluk getiren büyük bir hanedanın en önemli halkası doğmuş oldu.
Allah'ın inayeti ve büyük imamların gayret ve tedbirleriyle Abbasi hükümeti bu ilahi seçilmiş çocuğun doğumunu fark etmese de tehlike henüz ortadan kalkmamıştı. Bu zor durumda Sahibül Emr'in asil babası İmam Hasan Askeri aleyhisselamın rolü yine çok belirgin ve hassastı. Çünkü bir yandan evladını düşmanların gözünden saklamak zorunda kalırken, diğer yandan da halkın kafasının karışmaması ve yanlış yönlendirmemesi için onu halifeleri ve vaat edilen kurtarıcıları olarak halka tanıtmak zorundaydılar.
Buna göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu asil torunu Hazreti Mehdi'nin doğumunu müjdelemiş, ashabından ve halk arasında nüfuz sahibi güvenilir kimselere müjde vermiş ve onları tanıştırmıştır. Bu sahabeler arasında İmam Hasan Askeri'nin bir mektupta da şu ifadelere yer verdiği Ahmet bin İshak da vardı. Bizim bir çocuğumuz doğdu. Bu haberi gizli tut, tüm insanlardan gizli tut. Onun akrabaları ve yakın dostlarımız hariç onunla ilgili haber salmadık. Sana da söylemek istedik ki sevinesin. Tam da bizim onun doğumundan sevindiğimiz gibi senin de sevinmeni istedik.
Bir başka rivayette ise Ehl-i Beyt mensuplarının bir grubunun İmam Hasan Askeri aleyhisselam nezdine geldiği, onun halefi ile ilgili sorular sorduğu anlatılmaktadır. Rivayet eden bu sırada ay gibi parlak yüzlü İmam Hasan Askeri aleyhisselama çok benzeyen bir gencin geldiğini ve ardından imamın şöyle buyurduğunu söylüyor. Benden sonra sizin önderinizi ve benim halefim işte oğlumdur.
Ancak diğer yandan Samara'da ve o dönemde Abbasi yönetiminin başkenti olan askeri bir mahallede bulunan İmam Hasan Askeri aleyhisselam sevgili oğlunun her an tehdit edildiğini hissediyordu. Bu sebeple doğumundan 4 yıl sonra dirayetli annesi Susen adıyla da bilinen Hüeys'in oğlu hac bahanesiyle şehirden uzaklaştırmasını ve Abbasi hükümdarlarından uzağa götürmesini istedi.
İmam Hadi aleyhisselam her türlü beladan, tehditten ve tehlikeden uzağa götüren bu şerefli ve salih hanımefendi, bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Ancak Medine'de kaldıktan bir yıldan az bir süre sonra, Resulullah'ın saf ve asil torunu İmam Hasan Askeri aleyhisselamın şehadet haberi geldi. İmamın zehirlenmeden dolayı şehit düşmesi, annesi ve sevgili çocuğunun üzüntü ve keder duymasına neden oldu. Ancak oğlunun şehadetinden sonra insanların sapma ve haktan uzaklaşma tehlikesi içinde olduğunu hisseden Cidde lakaplı Hadis Hatun, kıymetli torunu Hazreti Mehdi aleyhisselam ile birlikte Samera'ya dönmüştür.
İmam Hasan Askeri'nin şehadetinin yani Hicri Kameri 260 yılı Rebiülevvel ayının 9. gününden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imameti başlamış oldu. Ancak çeşitli tehlikeler nedeniyle belirli kişiler dışında kamuoyundan saklanmaları ve temsilcileri aracılığıyla onlarla iletişim kurmaları gerektiğinden bu döneme küçük gaybet yani kısa gaybet dönemi denilmiştir. Ancak 69 yılın ardından büyük gaybet yani uzun gaybet dönemi başladı. Bu dönemde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın özel bir temsilcisi bulunmamaktadır ve bugüne kadar da devam etmektedir.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden ve oğlunun imametine başlamasından sonraki yıllar, insanlar için hassas ve zorlu bir imtihan süreciydi. Bazıları için ise şaşkınlık, sapkınlık ve dalalet dönemi olmuştur. Bu dönemde despot ve baskıcı Abbasi hükümeti, Kaim'i aramaktan vazgeçmemişti. Çünkü vaat edilen kurtarıcının kendisi için büyük tehlike olduğunu biliyordu. Bu sebeple Abbasi zabıtları ve askerleri Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt'in evlerine hücum ederek bebeklerin doğmasını kontrol etmeye çalışıyordu. Ancak her defasında bir şey bulamıyorlardı.
İslam peygamberi ve halefleri geçmişte böyle zor bir dönemi önceden haber vermiş ve gerekli uyarıları yapmışlardı. İslam peygamberi o zamandan yaklaşık 2,5 asır önce şöyle buyurmuştu. Hazreti Mehdi insanların sapkınlığa yöneldiği bir dönemde gaybette olacaktır. Bu sapkınlık o kadar ki insanlar şöyle der. Allah'ın bizi Muhammed'in ehli beytiyle bir işimiz olmaz. Kimileri onun doğuşu hususunda bile kuşku uyandırırlar.
Kendi dönemi ve sonraki dönemlerdeki tehlike ve hassasiyetlerin farkına varan İmam Hasan Askeri aleyhisselam, yarenlerine şöyle buyurmuştu. Mehdi'nin talimatlarına uyun, benden sonra ihtilaf yaşamayın ki sonunuz yokluk olur ve dininiz de zayi olur.
Bu aydınlanmalara rağmen birçok insan ve hatta Ehl-i Beyt mensupları İmam Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğini kabul etmek yerine sapkın ve batıl inanç ve grupların peşine düştüler. Bazıları İmam Hasan Askeri'nin o imamın halefe olduğunu iddia eden Cafer adlı sapkın kardeşinin iddiasını kabul etti. Bu asılsız iddiadan dolayı kendisine Cafer Kezzab lakabı bile takılmıştır. Bazıları babasının zamanında ölen İmam Hasan Askeri'nin asil ve faziletli kardeşi Muhammed'in hala hayatta olduğuna ve imamın beklenilmesi gerektiğine inanıyordu.
Diğer bir grup ise 11. imamın şehit olmadığına ve kendisinin vaat edilen kurtarıcı olduğuna inanıyordu. Bazıları imamın halefinin atanmasının halka bırakıldığı görüşünü de destekledi. Bu iddiaların batıl olması, akla mantığa sığmaması, Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in sözleri ve hadisler, hak ile batılın birbirine karıştığını ve insanların birçoğunun maddi arzular, kişisel çıkarlar veya saflık ve farkındasızlık yüzünden İmam Zaman Aleyhisselam'ı yalnız bıraktığı aşikardı.
Gerçekte bu durum Allah-u Teala'nın Ankebut suresinin 2. ayette bulunduğu vaadin ta kendisiydi. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyuruyor. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Evet, işte insanlar İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin başlangıcında böyle bir sınamayla yüz yüze kaldılar. Böylece takvalı, basiretli ve hak talep insanlar diğerlerinden ayıklanmaya başlandı.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti her zaman insanlar için bir imtihandır. İftitah suresinin son kısmında şöyle okuyoruz. Allah'ım, peygamberimizin olmayışı, Mevlamız sahibi zamanın gaybeti, düşmanlarımızın çokluğu, fitnelerin zorluğu ve zamanenin bize karşı olması dolayısıyla sana şikayetçiyiz. Bizi bu duruma galip gelmek için destekle, bize kapılarını aç.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin 16. bölümünü dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, namaz kılmanın Kur'an-ı Kerim'in uygulamalı talimatlarından biri Allah'ı anmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Namaz kılmak, Allah'ı anmak ve zikretmek ve de beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl içindir. Ramazan ayı nedeniyle bunu da dikkate alalım ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bu uygulamalı talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir. Anmak, yad etmek içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bu konuda kendimiz davranırsak, ki buna hepimiz amel edebiliriz, namazı dikkatlice kılalım ve namazda kalplerimizi başka yerlerde bırakmayalım ve namazı Allahu Teala'yı zikretmek için kılalım, bu kesinlikle bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ey iman edenler, Tevbe-i Nasuh ile Allah'a tevbe edin ki bugünler tevbe günleridir. İstiğfar günleridir. Allah'a rücu günleridir. Umarım inşallah Allahu Teala bizim tüm halk kitleleri ve tüm Müslüman kitlelerine Ramazan ayı görevlerini, İslami görevleri yapma başarısı versin. Kur'an'a amel edelim. Kur'an'ın bu talimatları, Kur'an'ın tüm bu binlerce uygulamalı emirleri yapılabilirdir. Elbette hükümetler daha fazla sorumlulukları vardır. Ülkeye egemen olan güçler ve toplumun yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını ele aldığımız Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'dan Irak'ta halkçı sürece destek geldi. Emir Abdullayan, İran ve Irak ilişkileri tüm alanlarda aktif olduğunu bildirdi. Şehit İlo için Yemen'de tören düzenlendi. Denizde nokta vuruş yapan Seyf füzeleri İran'da fırlatıldı. 481 İranlı bilim insanı dünyanın en iyileri listesinde yer aldı. İran güneş pili üreten ülkelere katıldı. Amerikan vatandaşına ceza geldi. İran Kızılay Malezya'ya yardıma hazır olduğunu bildirdi. İranlılar Türkiye'de 16 madalya kazandılar. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.